Ayrım 10. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Jose Saramago. Sayfa 132. Milletlerin ortak bilinci, istisnası olmayan kaidenin bulunmadığını söyler. Gerçekten de böyle olmalıdır. Zira hepimizin vazgeçilmez, kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüz tanımı itibarıyla dahi istisnası olması söz konusu olmayan ölüm kavramında bile sıra dışı bir olay meydana geldi. Ve Eflatun renkli zarflardan biri iade edildi. Böyle bir şeyin olamayacağını düşünerek itiraz edenler olabilir. Bu kişiler ölümün her yerde olduğundan dolayı bir yerde bulunmasının söz konusu olamayacağını öne sürecekler ve dolayısıyla da yazışmalarında bizim burada mektubun gönderildiği yer anlamında kullandığımız gönderici adresi kavramının söz konusu olamayacağını savunacaklardır. Bu ilk itirazlar kadar yoğun olmamakla birlikte 1000 polis memurunun tüm ülkeyi inceden inceye aramakta olduklarını, diğer bir deyişle hallaç pamuğu gibi attıklarını hatırlayanlar da olacak ve bu kişilerin böylesi yoğun bir çalışmasıyla bile yeri bulunamayan ölümün, gönderdiği bir zarfın geri gelmesi aşamasında nasıl olup da bulunuverdiğini, söz konusu mektubun hangi esrarengiz kanallarla geri döndüğünü soracaklardır. Burada bazı açıklamaların eksik kaldığını itiraf etmeliyiz. Ancak bu tür açıklamaların çok zor oldukları, olayların mantıksal akışını bozmaksızın, okurlar nezdinde inandırıcılığımızı yitirmeksizin ve anlatıyı masallara özgü gerçeküstü havaya sokmaksızın yapılamayacakları da aşikardır. Aynı şekilde böylesi şüpheli unsurların anlatının inandırıcılığını azalttığı da bir gerçektir ama bunlar bahse konu olan Eflatun renkli zarflardan birinin gerçekten de geri gelmiş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Gerçekler gerçeklerdir. Bu gerçeklerden bazıları yadsınamayacak gerçeklerdir ve istesek de istemesek de bu aktardığımız olay bu tür gerçeklerden biridir. Düşünün bir kez. Ölüm üstünde her zamanki örtüsüyle bir sandalyeye oturmuş, kemiklerden oluşan, suratında bir hayret ifadesiyle elindeki mektuba bakıyor. Kaygılı bir şekilde Eflatun renkli zarfı evirip çeviriyor ve üzerinde postacı tarafından yazılmış adreste bulunamadı. Adres değişmiş, vefat türünden bir not arıyor. "Benimki de ne aptallık yahu," diye mırıldandı ölüm kendi kendine. Ölümünü haber verecek zarf geri geldiğine göre daha önce ölmüş olması da söz konusu olamaz. Geri dönme ifadesi onu bir anda kendine getirdi ve bu kavramı yüksek sesle tekrarladı. Geri dönmek. Geri dönme ifadesinin iade edilmek ile aynı şey olmadığını bilmek için postacı olmaya gerek yoktur. Geri dönmenin anlamı Eflatun mektubun yalnızca gideceği adrese varmadığını ifade edebilir. Diğer bir deyişle yolun belli bir yerinde bir şeyler olmuş ve mektup gittiği yolu bu kez tersine kat etmiştir. Tabii mektuplar yalnızca götürüldükleri yere gidebilirler. Bacakları ya da kanatları yoktur ve bilindiği kadarıyla kendi başlarına karar alamazlar. Eğer alabilselerdi birçok kez taşımak zorunda kaldıkları kötü haberleri taşımayı istemeyeceklerine de eminiz. Bir anlığına olaya karşı tarafın bakış açısından bakan ölüm, "Benim yolladıklarım da bu türden mektuplar işte," dedi. Birine belirli bir tarihte öleceğini bildirmek haberlerin en kötüsü. Bu durum yıllarca ölümün dehlizlerinde yaşamaya ve günün birinde zindancının gelip "İşte mektubun, hadi hazırlan," demesine benziyor. İşin garibi en son gönderiyle çıkan mektupların o mektup hariç tamamının gidecekleri yere varmış olmalarıydı. O bir tek mektup kim bilir talihin hangi cilvesi neticesinde varamamıştı yerine. Aynı talihin farklı cilveleri nedeniyle yerine varamamış birçok aşk mektubu da vardı. Ve bu tür olumsuzlukların nelere mal olduğunu ancak Tanrı bilebilirdi. İki sokak ötede yürüyerek 15 dakikada gidilebilecek bir adreste oturan bir alıcıya yollanan mektubun gönderildiği adrese 5 yıl sonra vardığı görülmemiş şey değildi. Bu mektup da kimse fark etmeden yürüyen bir banttan diğerine geçmiş ve dolayısıyla da gerisin geriye dönmüş olabilirdi. Bu dönüş, çölde ilerlediği esnada kaybolan ve tek güvenebileceği unsur olarak elinde yalnızca giderken bıraktığı izler bulunan birinin dönüşüne benzetilebilirdi. "Tek çıkar yol, yeniden yollamak," dedi ölüm. Yanındaki beyaz duvara dayalı duran tırpanına. Bir tırpanın söylenen söze yanıt vermesi beklenemezdi. O da kaideyi bozmadı. Ölüm devam etti. "Eğer seni göndermiş olsaydım, o pek bayıldığın şipşak usullerle işi çoktan bitirmiş olurdun. Ama devir değişti. Yöntemleri de, sistemi de yenilemekte fayda var. Teknolojideki ilerlemeleri takip etmek gerek. Örneğin elektronik posta kullanmalıyız. En hijyenik iletişim yöntemi olduğunu duymuştum. Ne mürekkep lekesi oluyormuş mektupta, ne de eli boyanıyormuş insanın. Pek de hızlıymış üstelik. İnsan Microsoft'un Outlook Express'ini açar açmaz görüyormuş yollanan mektubu. Benim açımdan tek sakıncası iki ayrı arşivle çalışma zorunluluğu doğurması olur. Elektronik posta kullananlarla kullanmayanların kayıtlarını ayrı ayrı tutmak gerekir. Her neyse, karar vermek için daha çok zamanımız var. Zaten her geçen gün yeni teknolojiler çıkıyor. Çıkanlar mükemmelleşiyor. Belki bir gün denemeye karar veririm. Ama o zaman gelene dek dolma kalem, mürekkep ve kağıtla yazmaya devam edeceğim. Hem böylesi daha geleneksel ve bu ölüm kalım işlerinde gelenek önemlidir. Ölüm, eflatun renkli zarfa dikkatle baktı. Sağ eliyle bir hareket yaptı ve mektup kayboldu. Böylelikle birçoklarının sandığının aksine ölümün mektupları postaya vermediğini de öğrenmiş olduk. 298 isimlik bir liste masanın üzerinde duruyor. Günlük ortalamanın biraz altında bir sayı bu. Listede 152 erkek ve 146 kadın bulunuyor. Aynı şekilde bu isimlerle ilgili olarak düzenlenecek mektupla ölüm operasyonunda kullanılmak üzere hazırlanmış aynı sayıda eflatun renkli kağıt ve zarf da masanın üzerinde duruyor. Ölüm, geri gelen mektubun yollandığı kişinin ismini de listeye ekledi. İsmin altını çizdi ve dolma kalemi yerine koydu. Eğer sinirleri olsaydı, hafif heyecanlı olduğu ve bunda haksız da olmadığı söylenebilirdi. Mektubun geri gelmesini önemsiz bir olay olarak göremeyecek kadar çok yaşamıştı. Ölümün çalışma alanımız Kabil'in Habil'i öldürüşünden bu yana iş kollarının en tek düzesi olduğunu değerlendirmek zor değildi. Bir miktar hayal gücü olan herkes bu sonuca varabilirdi. Henüz dünya kurulmuşken meydana gelen bu üzücü olay bir aile çatısı altında yaşamanın zorluğunu ortaya koymuş ve aynı zorluklar günümüze kadar gelmiş, yüzyıllar boyunca yaşanmış, tekrarlanmış, durdurak bilmeden sürüp gitmiştir. Sürecin devamını engellemeye yönelik herhangi bir çözüm bulunamamış, yaşamdan yaşam ötesine geçmenin şekilleri değişmiş, ancak temelde değişimin kendisi hep aynı kalmıştır. Diğer bir deyişle sonuç hep aynı olmuştur. Esasen ölmesi gereken birinin ölmediği de hiç görülmemiştir. Ancak bu aşamada daha önceden rastlanılmayan türden bir olay yaşanmış, ölümün kendi el yazısı ile kaleme aldığı, kendi imzası ile yolladığı ve içeriğinde bir insanın ertelenemeyecek kesin ölüm hükmünü taşıyan mektup yollayıcısına geri dönmüş, o an itibarıyla kendisini yazan ve imzalayan varlıkla tarih boyunca giydiği iç karartıcı kefen benzeri elbisesi içinde, kapüşonu başında, oturup olan biteni düşünen, bir yandan da parmaklarının kemiklerini ya da kemikten parmaklarını masanın üstüne vurarak tıkırtılar çıkaran ölümle aynı salonda bulunuyordu. Ölüm bir yandan için için zarfın bir kez daha iade edilmesini istiyor, iade nedeni olarak da örneğin adreste bulunamadı gibi bir gerekçe bekliyordu. Böylesi bir düşüncenin nedeni şaşırma ihtiyacıydı. Zira o çocukça tavırlar içine girip her nereye saklanırsak saklanalım bizleri her zaman bulmuştu. Öte yandan da böyle bir şey mümkün olmayacağını, zarfın arkasında adresle ilgili bir notun bulunamayacağını düşünüyordu. Bunun nedeni insanların her hareketiyle, davranışıyla arşivlerin otomatik olarak güncellenmesiydi. Atılan her adım, değiştirilen her ev, evlenmeler, boşanmalar, iş değişiklikleri, davranış ve adetlerdeki değişiklikler, sigara içildiği ya da içilmediği, az mı çok mu yemek yendiği, kaygılı mı, tasasız mı olunduğu, baş ağrısı durumu, mide ekşimesi olup olmadığı, çekilen kabızlık ya da mide bozukluğu, saç dökülmesi ya da kanser hastalığı ve başka her türlü bilgisi için çekmeceyi açmak yeterliydi. Alfabetik olarak düzenlenmiş doğru fiş bulunduğunda her şey orada görülebiliyordu. Eğer böyle bir kayda bakma şansımız olsaydı, bizim o anda orada bulunmamızı sağlayan son darbeyi de o kayıtlarda görmemiz muhtemelen mümkün olurdu. Ölüm bizim hakkımızda her şeyi bilir, belki hüzünlü olmasının temelinde de bu yatmaktadır. Evet, doğrusu ölüm hiç gülmez ama gülmek için dudakları da yoktur. O halde bu anatomi dersinden çıkaracağımız sonuç da sanılanın aksine gülümsemenin dişlerle ilgili bir eylem olmadığıdır. Bir takım münasebetsizler çıkıp ölümün yüzünde hiç silinmeyen bir gülümseme olduğunu söyleyebilirler. Ancak bu doğru değildir. Görülen ve bir gülümsemeye benzetilen hareket esasen bir acı ifadesidir. Acı çekmesinin nedeni de bir ağzı olduğu, ağzında bir dil olduğu, dilinde tükürük bulunduğu günlerin anısının sürekli olarak onu takip etmesidir. Ölüm hafifçe içini çekti. Mektup kağıtlarından birine uzandı ve o günün ilk mektubunu yazmaya koyuldu. Sevgili bayan, yaşamınızın bir hafta içerisinde son bulacağını üzülerek bildiririm. Bu kararı geri döndürmenin ya da kalan süreyi uzatmanın imkanı bulunmamaktadır. Kalan sürenizi olabildiğince iyi değerlendiriniz. Sadık hizmetkarınız. Ölüm. Sonunda 298 mektup yazılmış, 298 zarf kapatılmış, 298 isim listeden silinmişti. Doğrusu bu yoğunluk insanı yorgunluktan öldürecek türde değildi. Ama ölüm bitkin düşmüştü. Sağ eliyle daha önce bahsettiğimiz hareketi yaparak 298 zarfı yolladı. İnce kollarını masanın üzerinde birleştirdi ve başını yavaşça kollarının üzerine bıraktı. Niyeti uyumak değil, dinlenmekti. Çünkü ölüm uyumaz. Yarım saat sonra biraz kendine gelmişti. Başını kaldırdığında daha önce gönderildiği adresten geri dönen ve tekrar yolladığı mektubun bir kez daha masanın üstünde olduğunu gördü. Gözlerinin boş yuvaları fal taşı gibi açıldı. Eğer ölüm ona ağır gelmeye başlayan tek düzelikten kurtulmayı düşlemiş olsaydı, onun şanslı gününde olduğu söylenebilirdi. Onu monotonluktan kurtaracak olay gelmiş, önünde duruyordu. Mektubun ilk dönüşü yolda meydana gelen herhangi bir kaza nedeniyle olabilirdi. Arabanın aksında oluşan bir arıza, yürüyen aksamın doğru dürüst yağlanmaması ya da gök mavisi bir zarfın öne geçme çabası türünden beklenmedik bir sürü olumsuzluk yaşanmış olabilir. Ve nihayetinde makinelerden kaynaklanan bu tür düzensizlikler aynen insan bedeninde olduğu gibi en hassas hesapları bile alt üst edebilirdi. İkinci geri dönüş ise farklıydı. Mektubu alıcısına götürecek olan yolun herhangi bir noktasında bir engel olduğunu apaçık ortaya koyuyordu. Ve mektup bu engele çarpıp geri dönüyordu. İlk seferde mektubun geri döndüğü bir gün sonra anlaşılmıştı. Dolayısıyla gideceği adresteki kişinin bulunmaması nedeniyle postacının mektubu kapının altından atmak ya da posta kutusuna bırakmak yerine göndereceği geri yollamış olabileceği düşünülebilirdi. Evet, doğrusu olayların böyle gelişmiş olması için fazlasıyla tesadüfün bir araya gelmesi gerekiyordu. Ama öte yandan olup biteni açıklamanın başka bir yolu yok gibi görünüyordu. Oysa mektubun ikinci dönüşünde olay bambaşka bir hal almıştı. Mektubun gidişiyle dönüşü yarım saatte, hatta büyük bir ihtimalle daha az bir zamanda olmuştu. Daha az bir zamanda dönmüş olması muhtemeldi. Çünkü ölüm başını kollarının diğer bir deyişle bu tür hareketleri kolaylaştırmak üzere birbirine dolanabilen radyus ile ulna kemiklerinin üzerinden kaldırdığında mektup masanın üzerinde duruyordu. sürecin dışında bulunan esrarengiz ve anlaşılmaz bir güç adeta bu kişinin ölmesini istemez gibiydi. Oysa ki herkes gibi bu insanın öleceği gün de daha doğduğu günden belliydi. Ölüm kenarda sessizce duran tırpana döndü. Bu imkansız. Dünyada ya da dünya dışında hiç kimsenin benim kadar gücü olmamıştır. Ben ölümüm. Benden gerisi hiçtir, dedi. Sonra oturduğu sandalyeden kalktı ve arşiv dolabına yöneldi. Döndüğünde şüpheli dosya elindeydi. Kişi kesinlikle doğru kişiydi. Dosyadaki isim zarfın üzerindekiyle uyuşuyordu. Adres doğruydu. Meslekhanesinde violonsel sanatçısı yazıyordu. Medeni hali ise boş bırakılmıştı. Bu boşluk evli, dul ya da boşanmış olmadığının göstergesiydi. Ölümün arşivlerinde bekar türünden bir açıklama bulunmazdı. Ve yürütülen mantık mesleğe dair hane doldurulurken yürütülene benzerdi. Diğer bir deyişle yeni doğmuş çocukların ne iş seçecekleri bilinmediğinden meslekhanesi boş bırakılırken medeni hale dair hanenin bekar olarak doldurulması da aptalca olurdu. Ölümün elinde duran dosyada violonsel sanatçısının 49 yaşında olduğu yazılıydı. Bu yaş meselesi aynı zamanda ölümün arşivlerinin ne denli düzgün tutulduğunun da göstergesiydi. Zira tam o sırada saniyenin onda biri kadar bir zamanda 49 sayısı 50'ye dönüşüverdi. O gün dosyada kişisel bilgileri yer alan violonselcinin doğum günüydü. Ve doğrusu 8 gün sonra ölmüş olacağına dair bir haber yerine bir demet çiçek alması çok daha uygun olurdu. Ölüm bir kez daha yerinden kalktı. Salonda birkaç tur attı ve iki kez tırpanın önünde durdu. Ona bir şey söyleyecekmiş, fikir danışacakmış, bir emir verecekmiş ya da karmaşık duygular içinde olduğunu anlatacakmış gibi ağzını açtıysa da sonra vazgeçti. Ve hiçbir şey söylemedi. Karmaşık duygular içinde olması da son derece normaldi. Zira bu işi yapa geldiği zaman zarfında böylesi bir olay hiç başına gelmemiş, hükmettiği insan kitlesinden hiç böylesi bir saygısızlık görmemişti. İşte tam o anda ölüm meydana gelen kazanın tahmin ettiğinden de daha ağır, önemli olabileceğini ilk kez aklına getirdi. Masasına oturdu ve geriye doğru son 8 günlük ölüm listelerini gözden geçirmeye koyuldu. İlk baktığı liste bir gün önceki listeydi ve hayretle violonselcinin isminin o listede olmadığını gördü. Hızla bir önceki listeye yöneldi, sonra bir öncekine ve ondan öncekine. Aradığı ismi ancak 8 liste geriye gittiğinde buldu. Yanılmış ve ismi bir önceki günün listesinde bulacağını düşünmüştü. Oysa şimdi dehşet içinde 2 gün önce ölmüş olması gereken birinin sağ olduğunu öğreniyordu. İşin en kötüsü de bu değildi. Şeytan, violonselci doğduğu andan itibaren genç yaşta ölmeye mahkumdu. Görebileceği baharların sayısı 49'la sınırlıydı. Oysa bu durumda yüzsüzce 50 yaşını doldurmuş, bunun ötesinde kadere, kısmete, tarihe, burçlara ve alın yazısına hasılı gayet insani bir duygu olan yaşama arzumuza meşru ve gayrimeşru tüm yöntemleri kullanarak ket vuran bütün unsurlara karşı çıkmıştı. Ölümün tüm itibarı sarsılmıştı. Ya şimdi ne yapacağım? Daha önce hiç olmamış ve hiç olmaması gereken bir aksaklığı nasıl düzelteceğim? Böyle bir şeyi tarih bile yazmamış diye kendi kendine söyleniyordu ölüm. Esas sorun adamın 49 yaşında ölmüş olması gerekirken 50 yaşını doldurmuş olmasıydı. Zavallı ölüm, şaşkın ve ne yapacağını bilemez haldeydi. Neredeyse başını çatlak duvarlara vurası geliyordu. Binlerce yıldır kesintisiz sürdürdüğü kariyerinde böylesi bir hata hiç olmamıştı. Ama şimdi tam da ölümlerle gerçek ölüm sebepleri arasındaki ilişkiye yeni bir boyut getirdiği sırada bunca zamandır inşa ede geldiği ünü büyük bir darbe almıştı. Ne yapmalı? Ya ölmesi gerektiği zamanda onu ölümden koruyan unsur ona herhangi bir müdahalede bulunmamı da engellerse? Nasıl çıkarım bu işin içinden? Diye düşündü endişeyle. birçok macerayı, katliamı, yaşadıkları tırpanına baktı. Ama o bu bakışı görmezden geldi. Tırpanın ona cevap verdiği hiç görülmemişti. Ama bu kez adeta yokmuş gibi davranıyor, eskimiş, pas tutmuş haliyle beyaz duvara dayalı öylece duruyordu. İşte tam o anda ölümün aklına bir fikir geldi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış denir ya, işte öyle bir şey. Ama sonucun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Eliyle gönderme işaretini yaptı ve iki kez geri dönen mektup bir kez daha kayboldu. Mektubun dışarıda kaldığı süre 2 dakikayı bile bulmadı. Biraz önce durduğu yerde beliriverdi. Postacı onu kapının altından atmamış, hatta zili bile çalmamıştı. Ama işte orada öylece duruyordu. Açıkçası ölüme acımamak gerekir. Onun geçmişin hiçbir döneminde bize gösterme nezaketinde bulunmadığı merhameti, bizim de ona göstermememiz için sayısız haklı nedenimiz var. O her zaman dik kafalı davranmış, kesinlikle bizim isteklerimizi göz önünde bulundurmadan hep kendi istediğini yapmamış mıdır zaten? Buna karşın en azından kısa bir an için gözlerimizin önünde beliren imge, ölüm döşeğinde bulunanların döşeğin ayak ucunda görüp gözlerini diktikleri görüntüden ziyade bir yıkım ve perişanlık abidesi şeklindeydi. Ölüm döşeğinde bulunanların ayak ucunda beliren görüntü, ölümün mektuplara yaptığına benzer bir hareket yapar. Ama hareketi tersten yapar. Git demez, gel der. Optiğin bir cilvesi olsa gerek. Ölümün gözlerimizin önünde beliren sanal ya da gerçek görüntüsü bu aşamada oldukça küçük duruyor. İskelet adeta çekmiş gibi. Ama iskeletin her zaman bu boyutta olup da onun gözlerimizde yüceltenin içimizdeki korku olması da muhtemeldir. Zavallı ölüm. İçimizden elimizi sert omzuna koyup kulağına, daha doğrusu parietal kemiğinin altında kulağın olması gereken yere birkaç güzel söz söylemek geliyor. Kızmayın bayan ölüm. Olur böyle şeyler. Biz insanoğulları hayal kırıklıkları, yılgınlıklar, başarısızlıklar konusunda tecrübeliyizdir ve böylesi olaylar karşısında bile ümitsizliğe kapılmayız. Eski günleri hatırlayın. Birçoklarımızı gençliğimizin baharında acımadan, merhamet etmeden alıp götürdünüz. Ya da bugünü düşünün. Aynı taş kalbinizle yaşamak için en gerekli unsurlardan bile yoksun olan insanlara aynı şekilde davranmayı sürdürüyorsunuz. Belki bu kez de biz size bir oyun ettik ve kimin daha önce yorulacağını sınama fırsatı bulduk. Bakalım siz mi bıkacaksınız, biz mi usanacağız? Sizi anlıyorum. İlk yenilgi en çok acı verendir. Ama sonra alışılır. Bu yenilginin son yenilginiz olmasını temenni etmiyorum. Lütfen kırılmayın. Bunu bir intikam duygusuyla söylediğimi de düşünmeyin. Çok yetersiz bir intikam olur bu. Kafamızı kesecek cellada dil çıkarmak gibi bir şey olur. İşin doğrusunu söylemek gerekirse biz insanların kafamızı kesecek cellada karşı dil çıkarmanın ötesinde yapabileceğimiz pek fazla bir şey de yoktur. Bu itibarla başınıza gelmiş olan bu işten, yani gelip giden mektuptan ve 50 yaşını doldurduğu için artık 49 yaşında ölmesi mümkün olmayan violonselci meselesinden nasıl sıyrılacağınızı da çok merak ediyorum. Ölüm sabırsızlığını ortaya koyan bir hareket yaptı. Onu teselli etmek üzere kardeşçe omzuna koyduğumuz eli sert bir hareketle silkeledi ve sandalyeden kalktı. Şimdi daha uzun, daha iri görünüyor, hükümet gibi bir bayan ölüm duruyor karşımızda. Sürüklediği kefeniyle yürürken tozu dumana katıyor ve bastığı yerleri titretiyor. Ölüm öfke içinde. Ona dil çıkarmanın tam zamanı. 10. ayrımın sonu, sayfa 141.